Ayrım 25, sayfa 324. At. Bowers dosyaları 3. Stephen James. 65. bölüm. 18 Mayıs Pazar, saat 6.13. Pazar günü güzel başlamadı. Mezbaha ve fısıldayan cesetlerle ilgili kabusum geri dönmüştü. Gözlerimi açtım. Günün iç karartıcı geçeceği belliydi. Tanrı Denver'ın üzerine yağmur yağdırmaya karar vermişti ve bu aralıksız gri gökyüzü Denver'da bir bahar gününden çok Milwaukee'de bir Kasım sabahı gibiydi. Havanın durumuna bakmak için pencereyi açtığımda beni kıştan kalma bir serin hava esintisi karşıladı. Önceki geceden bu yana sıcaklık 20 dereceden fazla düşmüştü. Bulutların görüntüsü ve bu kurşuni hava gün bitmeden bir mevsim sonu kar fırtınasıyla mı karşılaşacağız diye kuşkulanmama sebep oldu. Ama günün sonunda sen burada olmayacaksın.
Evet ya, Chicago.
Hızlıca duş aldıktan sonra daha sonraki bir uçuşa yetişebilmek umuduyla internete girdim fakat hiç boş yer yoktu. Yani saat 2:30 belki en geç 3'te havaalanına doğru yola çıkmam gerektiği anlamına geliyordu ki bu da Orta Batı'ya uçmadan önce davayla ilgili ilerleme kaydetmem için bana 9 saatten az bir zaman bırakıyordu. Kesinlikle bir fincan kahve için hazırdım. Taze kavrulmuş Peru çekirdeklerini kahve değirmenine koymuştum ki rehberde kaydı bulunmayan sabit hattım çalmaya başladı. Kablosuz fakat eski bir model telefon. Arayanın kim olduğu görünmüyor. Dün Ralph'e yazdığım mesajda gerektiğinde beni bu numaradan bulabileceğini söylediğim için arayanın o olduğunu düşündüm. Ahizeyi kaldırdım. Buyurun, ben Pat.
Tebrikler.
Arayan fısıltıyla konuşuyordu ve sesi elektronik olarak bozulmuştu.
Çiftliğe bu kadar kısa zamanda ulaştığın için...
Düşüncelerimi toparladım ve bir noktaya odaklandım. John!
O da olur.
Yanlış yapma Pat, sakın yanlış yapma. Aradığına sevindim. Bu adamın Sebastian Taylor'la nasıl oyuncak gibi oynadığını ve sonrasında kendi evinde öldürdüğünü düşünerek sağ vuramı çıkarıp dolu olduğundan emin olmak için mermileri sürdüm.
Evet konuşmamızın zamanı gelmişti.
Tessa'nın odasına koşarak kapısını aralayıp içeri girdim ve yatağının başına gittim. Evet, güvendeydi, uyuyordu. John'un gerçek adı ne bakalım, nerede arıyorsun, ne hakkında konuşmak istersin gibi rutin sorular için fazla zeki olduğunu anlamıştım. Bu nedenle farklı bir açıdan yaklaşmaya karar verdim ve seni ahırda neredeyse yakalıyorduk dedim.
Evet, az kalsın.
Elbise değiştirmek akıllıcaydı. Sana ateş etmemi engelleyen tek şey olmuş olabilir.
O zaman iyi ki yapmışım.
Salona, pencerelere, etrafa göz gezdirdim.
Yatak odasındaki küpürleri gördüm.
Cevap vermedi. Yabancı araç yok. Sokağa park edilmiş araçların içinde oturan kimse de yok. Yandaki evin bahçesindeki çalılıkların arkasında hareket yok. Çevre evlerin perdelerinde kıpırtı da yok. ''Neden yüzümü işaretledin?'' diye sordum.
''Sana hayranlık besliyorum.''
Konuşma sesli harfler, telaffuz ve ses perdesi, vurgu ve bağlantıların parça üstü ses birimleriyle kişiselleşir. Bundan yola çıkarak her bir cümlesini dinlerken John'un duraklamalarını, çekimlemelerini, entonasyonu ya da ses ritmini yakalamaya çalıştım. Fakat ayırt edici hiçbir şey dikkatimi çekmedi. Bana duyduğu hayranlıkla ilgili fikrini duymazdan geldim. Ben atı ahırdan zamanında çıkarmayı başardık. Konuştuğum sırada evin odalarını kontrol etmeyi bitirdim. Kelsey'yi de kurtardık. Çaptan düşüyorsun, ben de ensendeyim. Benimle tartışmak yerine
bir sonraki öyküden bir miktar sapıyorum demek için aradım dedi.
Sapmak? Biz telefondayken garajı kontrol ettim, arabayı, altını.
Güncelliyorum dedi. Boccaccio hikaye koleksiyonunda bugünün müşteri kütlesine göre bir siyasi yaklaşım sergileyememiş. O yüzden bizim kültürümüzün farklılıklarını yansıtmak niyetiyle bir uyarlama yapacağım.
Ne demek istediğine dair en ufak bir fikrim yoktu ama bunu hatırlayacak ve kullanacaktım. Sonra sözüne devam etti.
Kurbanları nasıl seçtiğimi daha tespit edemediniz mi?
Blüfümü görebileceğini fark ederek açık konuştum, daha değil. Arka kapıya giderek bahçeye baktım, temiz. Ama bulacağım.
İşin kilit noktası bu olabilir sanırım. Beni durdurmanın tek yolu bir adım önüme geçmek.
Başka yollar da biliyorum. Kısa bir sessizlik.
Seni Kelsey'yi kurtarmandan ötürü tebrik ederdim. Fakat dürüst olalım, bu şans eseri oldu. Orada tökezledin işte.
Güneydeki kayalıkların oradan kaçtın, öyle değil mi? Sonra muhtemelen Milli Park'ın eteğindeki o eski madenci yolundan batıya. O civarda mı büyüdün John? Oraları bu yüzden mi bu kadar iyi biliyorsun?
Bir duraksama daha, tam üstüne bastığım duygusuna kapıldım.
Unutma, dedi. Kelsey'nin kederden ölmesi gerekiyor, hipotermiden değil.
İyi olup olmadığını kontrol et Pat, kadının peşinde. Evet, onu kontrol edecektim ve onu ben atı telefonu kapatır kapatmaz. Devam etti.
Ayrıca cuma gecesi morgda yaşadıklarından sonra onca kadavrayla birlikte soğutucuya kapatılmış halde bence kederden ölmesi işten bile değil. Böylece öykü tam olması gerektiği gibi gerçekleşmiş olacak.
Sözcükleri böylece öykü tam olması gerektiği gibi gerçekleşmiş olacak beni rahatsız etti. Hatırlasana Pat, ahırda hazırlıklıydı, seni bekliyordu. Eğer doğru anlıyorsam Thomas Bennett büyük tehlike altındaydı. Kafesin kapısını açmak için neden o kadar uzun bekledin John?
Ah evet, Gabriotto'nun kabusu.
Bu bir rüyaydı, hepsi bir rüyaydı. John konuşmaya devam etti.
Gerçek ölüm sebebi neydi Patrick?
Hayır lütfen. Mutfak tezgahından arabanın anahtarlarını kaptım.
Biliyorsun değil mi, onu öldüren şey tazı değil.
Hastaneye yetiş şimdi. Derhal kapıya koştu fakat o anda aklıma eğer telefon numaramı biliyorsa adresimi de biliyor olabileceği geldi. Tessa'yı burada yalnız bırakamazdım. Tekrar odasına koştum.
Şu anda hastaneyi araman gerekecek sanırım, dedi John. Thomas'ı sormak için yeniden konuşacağız. Zaman çizelgesine uygun ilerliyorum. Şafak yarın söküyor aynı Londra'daki gibi.
Ardından telefonu kapattı. Kalbim ağzımdan fırlayacak gibiydi. Tessa'nın masa lambasını yakarken aklımdan telefon rehberini sıraladım. Baptist Memorial Hastanesi'ni buldum, aradım. Çalıyordu fakat açan yoktu. Omzuna onu uyandıracak kadar sert vurdum fakat Tessa homurdanarak başını yastığının altına soktu. Telefon çalmaya devam ediyordu.
Haydi açın şunu.
Elimdeki cep telefonu olmadığından onunla birlikte arabaya binemezdim. Açmalarını beklerken evin içinde olmalıydım.
Açın.
Nihayet bir operatör açtı.
Merhaba Baptist.
Ben FBI'dan özel ajan Patrick Bowers. Thomas Bennett'ı kontrol etmesi için odasına bir doktor göndermenizi istiyorum. Ama oda numarasını bilmiyorum.
Bayım, öylece.
Ayrıca 228 nolu odadaki Kelsey Nash'e bir doktor gönderin. Ve her iki odaya da güvenlik sağlayın hemen.
Kadının sesinde hafiften bir tereddüt sezdim ama kabul etti. Tamam efendim. Kadına federal kimlik numaramı verdikten sonra telefonu Tessa'nın masasına bırakıp yeniden onu uyandırmaya çalıştım.
Tessa homurdandı. Işığı kapat.
Benimle gelmek zorundasın, acele etmeliyiz.
Sen neden bahsediyorsun?
Kolunu kavradım ve onu korkutmuş olmalıyım ki huysuzlanmayı keserek gözlerini kırpıştırıp açtı ve yüzüme baktı.
Ne oluyor?
Hastanede yatan birine bakmam gerek ve seni burada bırakamam.
Neden?
Çünkü bu seni evde yalnız bırakmam için bir numara olabilir. Önemli. Oradan sonra annemlere gidebilirsin. Şimdi acele et.
Üzerindeki örtülere bakıp pijamalıyım ama, dedi.
Giyecek bir şeyler kap, çabuk ol. Ses tonum onu ikna etmişti. Yataktan kalktı. Cep telefonun nerede diye sordum. Masadaki çantasına işaret etti. O birkaç giysi ayarlarken ben de çantadan telefonunu çıkarıp körte bir sesli mesaj bırakarak acilen Bennett'ın yanına gitmesini söyledim.
Dışarı çık, üstümü değiştireceğim, dedi.
yolda değiştirirsin.
Buna cevabım hayır olacak.
Gidiyoruz. Benimle daha fazla tartışamadan onu arabaya sürükledim. Hastane yolunda yasal hız limitini aştım ama içimde ne kadar hızlı gidersem gideyim yine de geç kalmış olacağımı söyleyen kötü bir his vardı. 66. Bölüm. Doktorlar Thomas Bennett'a zamanında yetişemediler. Kapıda durmak üzere görevlendirilen memur yanından sıyrılarak geçip hastaneye daldığım sırada bana haberi verdi. Denver'ın adli baştabibi, aynı zamanda Tessa'nın arkadaşı Dora'nın da babası olan Dr. Eric Bender, Thomas Bennett'ın cansız bedeninin yattığı yatağın ayak ucunda duruyordu. Onun yanındaki doktor ve hemşireyi tanıyamadım.
''Pat, ben de tam seni arıyordum.'' dedi Eric üzgün bir halde.
Thomas'ın yatağına doğru yürüdüm. Göğsünde hiçbir kıpırtı yoktu. Yüzü buruşmuştu. Acılar içinde kıvranarak öldüğü hemen belli oluyordu. Gözleri kapalı ve bedeni hareketsiz. Öyle, cansız. İçimde başarısız olmanın huzursuzluğunu hissettim. Mağlubiyeti. John nasıl becerdiyse ona ulaşmıştı. Nasıl, nasıl? Kalbi mi diye sordum. Eric onayladı. Perikardiyal efüzyonla beraber nekrotizan fasit. Perikardiyalin kalple alakalı bir şey olduğunu biliyordum ve efüzyonun vücut içindeki sıvı boşalımı olduğunu da ama nekrotizan fasitin ne olduğunu bilmiyordun. Anlayacağım dilden.
Ha evet tabii affedersin. Kendine gelmek ister gibi başını salladı. Nekrotizan fasite bazen et yiyen streptokok da denir. Çok tehlikeli bir enfeksiyondur. Büyük bir hızla yayılır. Duruma bakılırsa biri bakteriyi kalbi çevreleyen keseciye enjekte etmiş.
Perikardiyuma dedim.
Doğru, çok zor bir şey değildir. Sadece uzun bir enjektöre ihtiyaç vardır. Ksifoid çıkıntının altından batırırsın.
Diğer doktor bu sabah göğüs ağrısı şikayeti vardı diyerek araya girdi. Önce bir EKG ardından da ultrason çektik ve perikardiyumda sıvı ve hava tespit ettik.
Nekrotizan fasit ancak enfekte dokunun alınması yoluyla tedavi edilebilir diye açıklık getirdi Eric. Fakat bu doku kalbi olunca
devam etmesine gerek yoktu. Boccaccio'nun öyküsü Gabriotto'nun ölümü geldi aklıma. O halde buna basitçe irin diyebiliriz öyle mi dedim. Kalbini sarmış olan iltihap yüzünden öldü yani. Her iki doktor ve hemşire bir süre sessiz kaldıktan sonra Eric, bu olanın çok katı bir tanımlaması olurdu dedi. Kalbinin yanında patlayan cerrahat dolu bir apse, aynen Boccaccio'nun öyküsünde olduğu gibi. Öfke ve çaresizlik tüm damarlarımda dolaştı, diğer doktora döndüm.
Ama dün gece buraya getirildiğinde kan tahlili ve toksin taraması yapıldı öyle değil mi? Neden farkına varılamadı?
Laboratuvar 12 saat boyunca destekleniyor dedi Eric. Yarısı halen tadilat altında.
Toksikoloji raporunu bu sabah alacaktık dedi diğer doktor.
Hemşirenin parmağını dudaklarına götürerek sus işareti yapmasına neden olacak kadar yüksek sesle küfürü bastım. Ama ardından kadının bunu sadece kullandığım dil yüzünden değil, muhtemelen katta yatan diğer hastaların uyanmasından endişe ettiğinden dolayı yaptığını fark ettim. Yataktan uzaklaşıp sakinleşmeye çalıştım, yeniden odaklanmaya. Kapının önündeki hareketlilik dikkatimi çekti. Girişte karşılaştığım polis memuru odaya girmiş bana endişeyle bakıyordu.
Dün gece içeriye kim girdi diye sordum.
Yemin ederim kimse girmedi efendim.
Yanımda duran hemşireye işaret ederek, iki saat önce yaşamsal fonksiyonlarını kontrol etmek için gelene dek kimse... O süre içinde de hep yanındaydım diye devam etti.
Thomas Bennett'ın tedavisinde görev alan tüm hastane personelinin ifadesini alacaktık. Evet böyle olacaktı. Fakat Thomas'ın ölümüyle bir ilgileri olduğundan şüpheliydim. John bir şekilde ona ulaşmayı başarmıştı.
Önceki vardiyada çalışan memur, senin yerine geldiğin, başını iki yana sallayarak yeniden hemşireye ve doktora işaret edip bana içeri girenlerin yalnız ikisi olduğunu söyledi dedi. rahatlamaya, son 20 dakikada olanları düşünerek aklımı başımı toplamaya çalıştım. Tessa'yı arabaya bindirdikten sonra annemi arayıp ben Baptist Memorial Hastanesi'nde görüşmem gereken insanlarlayken Tessa'nın onda kalma işini ayarladım. Sonra hastaneye vardık ve arka koltukta üstünü değiştirmeyi başaran Tessa annemlere gitti. Biri sabit hattıma gelen arabanın nereden geldiğini tespit edip edemeyeceklerini öğrenmek için bir onum siber suç birimine olmak üzere iki arama daha yaptım. Diğerini de artık John bir biçimde numaramı bulduğuna göre aileme ulaşma riskini göze alamayacağım için dispatch birimine yaparak annemin evinin önünde beklemesi için bir ekip göndermelerini sağladım. Ve işte şimdi buradaydım, bu odada. Kurtarmayı beceremediğim bir adamın daha cesedi başındaydım. Kendimi yatıştırma çabalarım sonuç vermedi. Duvarı yumrukladığım sırada odadaki diğer dört kişi sessizce bana bakıyordu. Tamam, iyiyim diyebildim. Hayır değilsin, John kazanıyor. Eric diğerlerine kendisiyle birlikte dışarı çıkmalarını çaktırmadan işaret etti ama ben durun, ben gidiyorum dedim. Oradan ayrılıp Kelsey Nash'e bakmak için 228 nolu odaya ilerledim. Kurt'u odanın dışında beklerken buldum. Bir polis memuruyla konuşuyordu. O iyi dedi Kurt aralarına katıldığım esnada. Doktor içeride şimdi. Kapı aralığından içeriye baktım. Kelsey yatakta bilinci açık bir halde oturuyordu. Erkek hemşire Kelsey'nin yaşamsal fonksiyonlarını kontrol ederken doktor önlüklü ince, orta batılılara benzeyen bir kadın üzerine eğilmişti. Kurt yanımızdaki memura içeri girmesi için bir işaret yaptı ve adam içeri girdiği sırada kapıyı yarı aralık bıraktı. Kurt bir adım geri çekilerek içeride olan bir tane benim de görmemi sağladı. Bennett bir enfeksiyon sebebiyle ölmüş dedim. Biliyorum, az önce oradaydım. Başımı salladım. Öyle görünüyor ki John dediğini yaptı. Sebebi köpek ısırığı ya da kalbindeki bir enfeksiyon olsun. Bennett'ın ölümü her halükarda Boccaccio'nun öyküsüne uydu. Doktor dosyasına birkaç not yazdı. Ardından da oda telefonundan bir yeri aradı. Thomas'ın karısı güvende mi diye sordum Kurt'e. Onayladı. Koruyucu nezaret. Onu cesedi teşhis etmesi için buraya getiriyorlar. Evinde bir kadın sivil memur var ve sokağa da bir ekip aracı yerleştirildi. Eğer John Marion'i görmeye gelirse onun için hazırlıklıyız. Ayrıca çiftlik ve maden arasında olabilecek her türlü bağlantıyı araştırıyoruz. Şimdilik bir şey yok. Konuşmasını bitirdiğinde doktor da koridorda bize katılmıştı. Bayan Nash'in durumu stabil dedi. Şimdi laboratuvar aradı. Kan sonuçları gayet normal. Fiziki olarak gayet iyi toparlanıyor. Fakat zihinsel, duygusal yönden tereddütte kaldı. Bilemiyorum. Yaklaşık 24 saattir konuşmadı. Onu intihar riskine karşı gözlem altında tutmamızı öneriyorum. Tamam dedim. Ona yardım etmek için ne gerekiyorsa yapın. Tek şahidimiz o. Doktor başını sallayarak onayladı. Tamam, onu psikiyatriye göndereceğim. İtiraf etmekten nefret ediyordum. Fakat doğruydu. John Kelsey konusunda da haklıydı. Kederden ölüyordu. Doktor ayrıldıktan sonra polis memuru da koridora döndü ve Kurt gerekli talimatları verdi. Bayan Nash'in başından bir saniye bile ayrılmayacaksın. Hatta onu psikiyatri koğuşuna götürdüklerinde dahi yanında olacaksın. Emredersiniz efendim. Yolunda gitmeyen bir şey olursa ama ne olursa olsun bana haber vereceksin, anlaşıldı mı? Evet. Koridoru hüzünlü bir hava kaplamış, bizi de çevrelemiş gibiydi. Kurt bana dönerek, burada durmaya dayanamıyorum, benim de arabaya kadar gelsene dedi. Merdivenlere doğru ilerlemeye başladığımızda ona dün geceki robot resimden bir şey çıkıp çıkmadığını sordu. Başını salladı. Ben burada değildim. Resmi çizen adamı Reggie getirmiş. Ama belli ki Kelsey onu görmek istememiş ve Bennett'a da ilerlememizi sağlayacak bir şey yoktu. Ha bu arada kayıp kişiler yarım saat kadar önce St. Michael'dan Rahip Hughes'u kimsenin görmediğini bildirdi. Görünüşe göre Baltimore'daki bazı akrabalarına mesaj çekerek yanlarına geleceğini bildirmiş. Ama oraya hiç gitmemiş. Kayıp kişilerin konuyu araştırması talimatını verdim, şimdilik beni bilgilendirecekler. Salı günü mü ortadan kaybolmuş diye sordum yavaşça.
Evet, farkındayım. Zamanlaması Decameron'un 2 numaralı hikayesine uyuyor. Bunun için seni aradım sabah ama hattın meşguldü.
O anda Kurt'un katille konuştuğum alem bilmediğini fark ettim.
Buna inanmayacaksın, Cam beni aradı.
Ne?
Kelsey'nin iyi olup olmadığına o kadar kanalize olmuştum ki.
Kaydını aldın mı?
Hayır, siber suçlar geri izlemedi ama bulacaklarından şüpheliyim. Adamımızın kullanat tipi bir telefondan aradığına bahse girerim.
Ne söyledi?
Dalga geçti benimle. Bennett'ın ölüm sebebine ilişkin ipucu verdi. Konuşmayı yazıya dökeceğim, böylece ekibe dağıtabiliriz. Belki birinde bir ışık yakar.
Hatırlıyor musun?
Evet.
Hepsini, sözcüğü sözcüğüne.
Evet.
Kısa bir duraksama.
Peki.
Hemen önümüzde merdivenler vardı. Bir şey daha var. Kütüphane kayıtları için istenen arama emri halen çıkartılmaya çalışılıyor. Fakat Denver Üniversitesi'nin Rönesans dönemi hümanist edebiyatı ile ilgili 2 ders verdiğini bulduk. Eyalette bunu yapan tek kolej.
Her 2 dersin müfredatında Decameron mevcut. Dersi veren gazetecilik bölümünde de birkaç derse giren İngiliz bir profesör, şüpheli listesinde bulunanlardan hiçbiri bu dersi almamış. Fakat Denver News'tan birkaç kişi alanlar arasında Rhodes, Amy Lynn Greer ve en azından 12 kişi daha.
Profesörün adı John mu? Hani olur ya.
Merdivenlerden indik.
Hayır, Adrian Bryant. Ne var ki bu işe uygun görünmüyor. Dün şehir dışında Phoenix'te bir konferansa konuşmacı olarak katılmış. Yani senin dün çiftlikte kovaladığın adam o olamaz.
Birinci kata ulaşarak hemşire odasının önünden geçtik.
Gerçekten orada olduğunun teyidi var mı elimizde ya da orada olduğunu doğrulayan biri diye sordum.
Bakıyoruz.
Sensörlü kapılar önümüzde açıldı, dışarı çıktık. Hava soğuyor, gökyüzü kararıyordu.
Kurt hemen saatine baktı ve eve gitmeliyim. Cheryl uzun mesailerimden pek memnun değil bu hafta dedi.
Olabildiğince hassas davranarak nasıl gidiyor diye sordum, daha iyi mi?
Hemen cevap vermedi. Öyle işte. Sesinde derin bir ızdırap seziliyordu. Derin bir nefes aldı. Her neyse, Jake ve Cheyenne'i arayıp bilgilendireceğim. Unutma, saat 1'de merkezde buluşuyoruz. Briefingleri ne kadar seversin biliyorum. Hem bu fazlasıyla özel olacak. Jake psikolojik profilini çıkaracak.
Lütfen ansabın deme.
Yorumum küçük fakat samimi bir gülümsemeye neden oldu. Katilin. Orada görüşürüz o zaman, değil mi?
Cevap vermedim.
Pat.
Düşünüyorum.
Jake Vanderveld'in yönetiminde bir briefinge girmektense sülüklerle dolu bir havuzda yüzmek arasında bir seçim yapma şansı verilse mayon nerede derim diye düşünüyordum. Tabii bunu dile getirmedim, pek nazik bir davranış olmazdı.
Tamam, 1'de görüşürüz. Bu bana yeterli zaman bırakıyor. Araştırmak istediğim bir konu var.
Neymiş?
Çiftlikte duvara asılı makalelerin hepsi Richard Devin Busk'la ilgiliydi. Busk'ın John'dan haberi olup olmadığını öğrenmek istiyorum.
Nasıl yapacaksın bunu?
Eski dostumla biraz sohbet edeceğiz.
25. ayrımın sonu. Sayfa 338.